Sevgili izleyiciler, herkese merhaba. Bugün
Merhaba.
yine bir pazar ve biz bir ayaküstü programında yine birlikteyiz. Ben Bülent Korucu, bu ortağım Yavuz Altun'la birlikte. Dün akşam yaşanan sıcak bir gelişme var. Bütün Türkiye onu konuşuyor diyebiliriz. Haftalardır konuştuğumuz gündemlerin bir devamı aslında. Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı, tutuklandı, iade işlemleri başladı. Ama Türkiye'ye iade edilmiyor. Türkiye'nin böyle bir talebi var mı zaten onu da çok bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden birden fazla soruşturma olduğunu söylüyor avukatları. O soruşturmalara dair bir kırmızı bülten varmış ve o kırmızı bültenden dolayı Avusturya'da gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne iade işlemleri de başladı. Yavuz Altun şeyle başlayalım istersen. Herkes Reza Zarrab mı, ikinci Reza Zarrab vakası mı bunu konuşuyor. Biz de bunu tartışacağız elbette ki bu programın ana gündem maddesi olacak ama herkes Sezgin Baran Korkmaz'ı gazeteciler kadar yakın takip etmiyor olabilir. Önce Sezgin Baran Korkmaz'dan başlayalım. Kim bu Sezgin Baran Korkmaz? Neden Amerika Birleşik Devletleri için bu kadar önemli?
Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika ile ilişkileri aslında bundan yani birkaç sene evvel Amerika'daki bir soruşturmadan sonra ortaya çıktı. Orada bir Kingston kardeşler ismi verilen bir işte Mormon tarikatına bağlı iş adamı. Bunlar iş adamı olduklarını daha doğrusu söylüyorlar. Bunlarla ortaklığı ortaya çıktı ve o kardeşlerin Amerika yani Amerikan devletini 500 milyon dolar civarı dolandırdığına yönelik bir soruşturma vardı. Bu soruşturmanın ardından Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu kişilerle ortaklıkları, hatta orada Ermeni mafyası olarak bilinen işte Levon Aslan isimli birisiyle de bir ortaklıkları olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlardan dolayı işte Amerikan yargısı bir anda Sezgin Baran Korkmaz ismini anmaya başlayınca Türkiye'de de ne oluyor gibi bir şeyler olmuştu. Ondan önce de hatırlarsanız Borajet'in satın alınmasıyla ilgili yani bir anda SBK Holding diye bir şirket ne yaptı çok belli değil. Borajet gibi bir markayı bir anda satın almıştı. İşte o da yine Türk medyasında haber oldu. Ama Türkiye'de yani bu Amerika'daki soruşturmaya kadar Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz adını işte hayırsever iş adamı ya da böyle işte Kars'tan boyacılık yaparken çıkan ve bir anda multimilyoner olan, multimilyarder olan bir
bir
iş
başarı
adamı.
Hikayesi.
Tabii bir başarı hikayesi olarak hep insanlar anıyordu. Ama bir anda bir baktık yani paranın kaynağıyla ilgili şaibeler var çok ciddi ve bu şaibelerden dolayı da Amerikan yargısı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir yani o davayı onun adını da eklemiş olduk. Konu
Yavuz,
oldu. İşte evet, buyurun.
Devam etsen, Utah'taki federal savcıların soruşturması ve bu soruşturmanın Amerika'da çok ileriye gitmesi, o soruşturmada adı geçen kardeşlerin, Kingston kardeşlerin tutuklanması, hatta ceza almaları, şu anda cezaları temyizde, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük önemli bir yolsuzluk iddiası. Amerikan hazinesini vergi kaçırmak ve bu vergi kaçırmak yoluyla 500 milyon dolardan fazla zarara uğratmak gibi bir suçlamayla karşı karşıyalar. Burada ilginç olan bunlar bu biyolojik yakıt elde edeceğiz diye kurdukları şirkette hiçbir üretim yapmamışlar ve bu üretim yapmış gibi kağıt üzerinden vergi iadesi almışlar, Amerikan hazinesini dolandırmışlar. Ve bu parayı da kolay aklayabilecekleri birkaç ülkeye göndermişler. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Türkiye'nin adı da bu vesileyle karışıyor. Ve daha önemli bir gelişme daha var aslında. O da bu kişiler Türkiye'ye kaçmak üzereyken yakalanıyorlar. Yani Türkiye her halükarda şüphenin odağında olan şüpheli hale geliyor. Zaten başka birçok suçlunun da artık neredeyse sığınağı haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 10 gün önce Avrupa basının, mesela bizim bulunduğumuz ülke İsveç'te basın, Avustralya merkezli büyük bir çete operasyonuyla çalkalandı. Birçok ülke zincirleme FBI'ın şeyiyle yönlendirmesiyle operasyon yaptılar. Uluslararası bir çeteye operasyon yaptılar. Sadece Türkiye'de haber olmadı. Türkiye'ye de haber vermemişler zaten operasyonu. Neden? Çünkü çetenin lideri Hakan Ayık Türkiye'de saklanıyormuş ve Türkiye'de hakkında bir işlem yok. Türkiye'de haber verdikleri bürokratlar adama haber verirler ve operasyon hakim kalır diye Türk yetkililere bile haber vermemişler. Yani Türkiye artık uluslararası suçlarla ilgili ister uyuşturucu olsun ister kara para aklama olsun anılan ülkelerin başında gelmeye başladı neredeyse. Hele Sedat Peker'in ifşalarından sonra bu imaj daha fazla pekişecek gibi görünüyor. Kingston
Yani
kardeşlerle ilgili.
sadece onlar da değil. Yani hatırlarsanız bu Japonya'da bir soruşturmadan kaçmıştı. Nisan'ın eski patronu Carlos Ghosn isimli kişi. O da Türkiye üzerinden kaçtı. Yani Türkiye'nin artık böyle bir suç yani yargıdan kaçanlar için bir merkez üs olduğu çok ortada. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Bazı izleyicilerimiz belki denk gelmişlerdir. Rahip Brunson hadisesini hatırlarsınız 2018'de. Yani onun Türkiye'de işte ceza alması, daha sonra serbest bırakılması ve Amerika'ya gitmesi sürecinde de Sezgin Baran Korkmaz ismi bir şekilde ortaya atılmıştı. Onunla ilgili de şöyle bir detay vereyim. Amerika'da özellikle Trump döneminde yani Erdoğan Türkiye için nasıl böyle meşru yollardan değil de gayrimeşru yollardan zengin olan işte bir yerlere gelmek isteyen insanlar için Erdoğan'la kontak kurmak nasıl önemliyse Trump döneminde de Amerika'da işte bu Kingston kardeşler gibi böyle hani iş adamı kılığında biraz para kazanmak isteyen, devletle iş yapmak isteyen kişiler Trump'la irtibatlarını ya da Trump'ın etrafındaki kişilerle irtibatlarını kullanarak öne çıktılar. Yani o dönem mesela yakın zamanda bir başka yine iş adamı, yine böyle bir kilisenin başında olan birisi Trump'la birlikte ilişkilerini kullanarak Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Türkiye'den iş adamlarıyla görüştüklerini açıklamışlardı. Bunun gibi Sezgin Baran Korkmaz da bu ilişkiler ağına bir şekilde dahil oluyor. Yani Trump'la Erdoğan arasındaki devletlerin hukukunu dışındaki bir iş ağı diyelim. O ağ içerisine dahil olmaya çalışıyorlar. Amerika'da şu anda bu Trump'ın bu etrafındaki isimlere yönelik çok sayıda FBI soruşturması var. Yani bu iş adamları nasıl ortaya çıktılar, nasıl Trump'ın uluslararası bağlantılarını kullandılar ki bunların birkaçında en az Rahip Brunson meselesi gündeme geliyor. Rahip Brunson meselesi öne çıkıyor. Ve bu isimler bir şekilde işte biz Türkiye'de iş yapıyoruz. Türkiye'deki ortaklarımız aracılığıyla Rahip Brunson meselesini çözelim gibi devreye girmişler. Yani çok ilginç arka kapı diplomasileri yürütülüyor ve bunların tamamı işte biz bu işi yaparsak karşılığında Trump bize işte bir şey yapar ya da biz bu işi yaparsak Erdoğan'dan bir şey alırız gibi düşünüyorlar hepsi de. Yani ortada tam olarak işte yozlaşmış siyasetçiler, onlara yanaşmaya çalışan yozlaşmış iş adamları var. Yani Sezgin Baran Korkmaz da o aktörlerden bir tanesi.
Ya Amerika'da bu kirli ilişkileri yürüten bir ekip var. Türkiye'de bir ekip var. Bunlar hem Amerika'ya kendilerini pazarlıyorlar. Mesela Brunson'ı biz kurtarıp getirebiliriz diyorlar. Türkiye'de de tersini yapıyorlar. Türkiye'de de Amerika ile ilişkilerimizi düzeltebiliriz diyorlar ve kendilerini bu şekilde pazarlıyorlar. Biraz önce arkadaşlar bir görüntüden aldığımız fotoğrafı yansıtmışlardı. Onu tekrar yansıtırlarsa Sezgin Baran Korkmaz, şeyin avukatının, Brunson'un avukatının, Rahip Brunson'un avukatının hemen arkasında siyah gözlüklü kişi cezaevinden çıkışında karşılıyor, havaalanına kadar eşlik ediyor. Türkiye'deki bulunduğu süre içerisinde, Amerika'ya uçmadan önceki bulunduğu süre içerisinde o saatlere, o anlara eşlik ediyor ve avukat İsmail Cem Halavut. Önde konuşan kişi, arkada siyah gözlüklü olansa zaten tanıyanlar anında görüyorlardır. Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu hem bir ayağı Türkiye'de olan, bir ayağı Amerika'da olan kirli ilişkiler içerisinde bir de partneri var. Ekim Alptekin. O da sıkça ismini duyduğumuz bir kişi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayri kanuni, kanun dışı lobicilik faaliyetlerine karıştığı için Amerika'ya girmesi yasak olan ya da Amerika'ya girdiği anda hakkında tutuklama kararı olan bir kişi. O kaçak ve kanun dışı hukuk dışı lobicilik faaliyetleriyle ilgili Ekim Alptekin'i birkaç cümleyle özetleyebilir misin?
Ekim Alptekin ismini zaten özellikle bu Michael Flynn davasında çok görmüştük. Biliyorsunuz Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı olarak açıklanmıştı Flynn ve çok kısa süre görevde kalabildi. Daha sonra hakkında iddialar çıktı, tutuklandı, daha sonra salıverildi vesaire. Ama FBI ile işbirliği yaptı o da ve bir şeyler anlatmıştı. Tabii o dava çok çok ileri götürülmedi. Zaten Trump da Flynn'i affetti biliyorsunuz. Ondan dolayı yani çok fazla bir şey olmadı ama FBI'nin elinde en azından Flynn'in ifadelerine dayanan bazı bilgiler var ve bu bilgilerin de başka soruşturmalarda kullanılabileceğini biliyoruz. Bununla ilgili Ekim Alptekin orada Erdoğan'ın Amerika'daki lobicisi gibi ortaya çıkan bir figür. Aynı zamanda kendisi biliyorsunuz işte Hollanda'da bir şirketi var. Hollanda vatandaşı aynı zamanda Amerika'da Flynn camiasıyla görüşmek suretiyle işte orada Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyorlar. Ve çok kısa süre içerisinde yani 15 Temmuz'dan kısa süre sonra bir anda böyle yani olaylar büyüyor. Hatta biliyorsunuz işte Flynn Trump'ın seçildiği gün tam seçim günü işte Türkiye Fethullah Gülen'i aman Amerika Fethullah Gülen'i iade etmeli Türkiye'ye şeklinde bir yazı yazmıştı. Daha sonra bu yazının da bir PR çalışmasının parçası olduğu söylenmişti. Ekim Alptekin bunun da yanı sıra işte eski CIA başkanlarından birisinin yine toplantısında karşımıza çıkıyor ve burada yine Fethullah Gülen'i bu sefer kaçırıp Türkiye'ye getirme operasyonunda aktif olduğunu görüyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak da Ekim Alptekin Amerika'da Cansu Çamlıbel yazmıştı bunu şu anda Duvar Gazetesi'nde. O zaman Hürriyet'in Washington muhabiriydi ve Ekim Alptekin'den de kim bu diye sormuş. İşte bir toplantıda Sezgin Baran Korkmaz en önde oturanlardan bir tanesi. İşte kim olduğunu çok bilmiyorum ama ne istesek sponsor oluyor şeklinde bir cevap almış. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın yine o yazıda şöyle bir ifade geçiyor. Kendisini bu Sezgin Baran Korkmaz TÜSİAD çevresinden engelleniyorum. TÜSİAD çevresi benim işlerimin açılmasını istemiyor diyerek AK Parti çevresine sokmuş. Nitekim yani işin içine girdiği işte Boracet bir taraftan, öbür taraftan İnan Kıraç'la yine karşı karşıya gelmeleri bir taraftan vesaire. Bu yönüyle de ilginç bir figür. Yani aslında sadece Erdoğan çevresine değil öbür tarafa da yani TÜSİAD ekibiyle de bir alışverişi olduğu görülüyor. Aynı zamanda Amerika'da da işlemler yapıyor. Zaten MASAK raporları şirketlerle ilgili bütün her şeyi, bütün delilleri aslında ortaya koyuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti istese Sezgin Baran Korkmaz'ın yeterince yani yargılayabilecek yeterince delili var ama bunu galiba Amerika'ya bırakmış oldular böylelikle.
Evet, biraz önce peş peşe gördüğümüz fotoğraflar 2017 yılındaki Trump Tower'da Amerika'da yapılan Türk-Amerika İş Konseyi'nin toplantısı. Bu toplantının iki tane var. Diğeri Sezgin Baran Korkmaz. Fotoğraflarda da zaten görünüyorlar. Birisinde yayınlanıyorlar. Diğerinde de aralarında diğer Türk yetkililer var. Büyükelçi orada. Bu en son Paramount Otel'de ailesiyle birlikte kaldığı ortaya çıkan İsmail Demir var. Savunma Sanayi Müsteşarı. Ekin Alptekin şimdilerde biraz aradaki yakınlığı, ilişkiyi reddetmeye çalışsa da Sezgin Baran Korkmaz henüz bu ilişkiler ortaya dökülmediği günlerde birçok şeyi Ekim abiye borçluyum. Ekim abi benim önümdeki birçok engeli kaldırdı türünden. Gazetelere verilmiş açıklamaları var. Amerika'daki süreci biraz daha ayrıntılandıralım istersen. Çünkü hani şu anda sürecin sürükleyicisi Amerika, Amerika yargısı, Amerika devleti. Kingston kardeşlerle Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'daki ilişkileri, bu ilişkiler neden Amerika'da suç kapsamında ve Türkiye'ye bunun yansıması nasıl olmuş? Yani Türkiye ile bağlantısı ne?
Yani Türkiye ile bağlantısı Türkiye'nin bir çeşit para aklama yöntemi olarak kullanıldığı şeklinde görülüyor. Yani işte Kingston kardeşlerin bir şekilde elde ettikleri kaynağı gayrimeşru paralar var ve bu paraları işte Türkiye üzerinden aklamak istiyorlar ve Sezgin Baran Korkmaz da buna yardımcı oluyor. Ve bu paralar işte az önce de bahsettiğimiz gibi işte Amerikan devletini, hazinesini dolandırmakla elde edilmiş. İşte ya teşvik alınmış ya başka şeyler alınmış ve bu yani bu şekilde elde edilmiş bir para var. Zaten işin içinde mafya vesaire de var. Yani o işte bahsettiğimiz Lev Aslan ismi, yani bir Ermeni mafyası, orada çok namlı da bir isim. Ve orada yine kaynağı belirsiz para sağlayan başka isimler de var. Bunlar Sezgin Baran Korkmaz'ı kullanmak suretiyle ya da kendisi belki de bir şekilde aracı oluyor. Türkiye'de ciddi yatırım yapacağız şeklinde öncelikle öne çıkıyorlar. Fakat bu paralar Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de dolaşıyor, yani Mossack raporlarından anladığımız o. Belli isimlerin hesaplarına aktarılıyor, o paralar geri çekiliyor vesaire. Sonra tekrar Amerika'ya dönüyor. Yani Türkiye'de bir şey üretilmiyor, Türkiye'de bir şey yapılmıyor o paralarla. Sadece dolaştırılıp geri gönderiliyor ve bu da bir çeşit işte aklama yöntemi olarak kayıtlara geçiyor. Amerikan yargısı da şu anda bütün o işte Kingston kardeşlerin kurmuş olduğu ekonomi ağını, yani bir çeşit dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları yani farklı ve yeni bir soruşturma daha var dedi. Yani konuyu bilenler işte Flynn soruşturmasının yani deşildiği zaman, işte Ekim Alprik'in meselesi biraz daha deşildiği zaman orada da yine Korkmaz'ın ismine rastlayabileceğimizi söylüyorlar. Dolayısıyla yani sadece para aklama meselesi olmayabilir. Başka işte gayrimeşru lobicilik biliyorsunuz Trump döneminin alameti farikalarından biriydi. Çünkü pek çok iş adamı Erdoğan adına ya da işte orada Amerikalı pek çok figür Erdoğan ya da benzerleri ülke liderleri adına onlardan para alarak ve bunu bildirmeyerek Trump'a lobi yapmaya çalışmışlardı. Bunların birçoğu da FBI soruşturmalarına yansıdı. Dolayısıyla bu tip bir suçlama da olabilir, yani bir bağlantı açısından olabilir. Kendisi doğrudan bu suçlamayla muhatap olmaz ama orada Amerika'da bir partneri olması suretiyle böyle bir suçlamaya muhatap olabilir. Dolayısıyla yani kara para aklama, gayrimeşru lobicilik gibi suçlamalar gözüküyor. Avukatları yanlış bilmiyorsam bugün bir şey açıklayacaklar, yani bir basın bülteni açıklayacaklar. Orada da belki yeni suçlamaları duyma şansımız olur.
Sezgin Baran Korkmaz aslında kendisini ölü avcısı diye tanımlayan bir kişi. Ölü şirketleri bulup bu ölü şirketler üzerinden kara para aklıyor. Buna dair Türkiye'deki soruşturmada da verilmiş ifadeler var. Yardımcılarından Bereket Öner'in uzun ve ayrıntılı bir ifadesi var. Zaten çok zor durumda olan şirketlere ulaşıyorlar ya da bankalardaki batık kredilere ulaşıyorlar ve o batık kredileri satın alıyorlar. Bu aslında normal ve legal bir yol gibi görünüyor ama getirdiğiniz paranın kaynağının meşru olması lazım. Türkiye'de Kingston kardeşlerle birlikte Mega Varlık diye bir varlık yönetimi şirketi kuruyorlar. Yani bu tür şirketleri, bu tür batık şirketleri satın almak ve bu şirketler üzerinden parayı aklayabilmek için bu şirketi kuruyorlar. Bu şirket kurulduktan sonra Türkiye'ye, ki %99'u Kingston kardeşlere ait bu şirketin, Türkiye'ye büyük sermaye getiriyoruz, Türkiye'ye fon getiriyoruz düşüncesiyle ya da böyle reklamlarını yaparak birçok yerde kendilerini gösterdiler. Biraz önce bir fotoğraf vardı. Arkadaşlar tekrar onu gösterirlerse onun üzerinden gidebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da fotoğraflar var bu kişilerin. Şimdi düşün, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl, ki indirimli 30 yıl almış adam. Çünkü savcıyla işbirliğine gitmeyi kabul etmiş, birçok şeyi itiraf etmiş bu kişi. Kingston kardeşlerin büyüğü. Jakob Ortel Kingston. Yanında Sezgin Baran, onun yanında Recep Tayyip Erdoğan, onun yanında da Kingston'ın Türkiye temsilcisi Çağlar Şendil. Şimdi bu fotoğraf Türkiye için Türkiye'yi zor durumda bırakacak fotoğraflardan bir tanesi. Ve bu kişilerin biraz önce söylemiştik, tekrar altını çizmekte fayda var. Türkiye'ye kaçmak üzereyken uçakta yakalanmış olmaları ve kefalet talepleri de bunlar tekrar Türkiye'ye kaçarlar düşüncesiyle, gerekçesiyle kefalet talepleri de reddedilmiş. Normalde çok yüksek bir kefalet talebi bile olsa, kefalet şeyi bile olsa, mahkemenin kararı bile olsa ödeyebilecek milyar dolarlık servetleri olan bir aile. Ama kefalet taleplerini mahkeme reddediyor. Çünkü siz bırakırsak sizi Türkiye'ye kaçarsınız, orada saklanırsınız diyorlar. Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli noktalardan bir tanesi de bugün TRT24 yazarlarından ve program yapımcılarından Adem Yavuz Aslan bir fotoğraf, bir uçak şeyi paylaştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı günübirlik Temmuz ve Mart aylarında iki sefer günübirlik. Onun altını çizmekte fayda var. Venezuela'ya gitmiş ve gelmiş. Yani bir özel uçak günübirlik bir ülkeden bir ülkeye yaklaşık 12 saat yanlış bilmiyorsam iki ülke arasındaki mesafe gidiyor ve geliyor. Neden gitti, neden geldi ve bu muhakkak ki bu uçuşlar kayıt altında. Venezuela zaten Amerika'nın merceği altında tuttuğu ülkelerden bir tanesi. Venezuela'yı biz son dönemlerde yine Sedat Peker'in ifşalarından yakından tanımaya başladık. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Venezuela'ya iki sefer, o da çok kısa süre içerisinde gidip gelmiş ve çok kısa süreli kalmış. Ve gittiği zaman da yanında TBMM'den bir parlamenter heyeti de ne yazık ki varmış. Binali Yıldırım'ın iddiası çok absürttü, çok komikti. Sonra zaten bu iddiayı bir daha da gündeme getirmediler. Abdülkadir Selvi gibi sözcüleri aklamaya çalışsa bile Binali Yıldırım'ın oğlu güya oraya kit götürmüş. Yani korona testi yapılabilecek kitler götürmüş ve maske götürmüş. Ama gümrük kayıtlarında da bu ortaya çıkmayınca bu sefer valizde yanında uçağı alacak kadar bir miktar götürdü filan gibi absürtlüklerle bunu savunmaya çalıştılar. Bir şey söylüyordunuz, yarım kaldı.
Numune olarak götürmüş hani sonrasında pazarlamak için.
Onu akıllarına gelmedi. Gelseydi söylerlerdi. Numune demiyorlar. Yani bir ticari maksat yok. Yardım maksadıyla götürdü diyorlar ki o dönemde Venezuela ile Türkiye'nin korona şeyleri aralarında dağlar kadar fark var. Korona Türkiye'de almış başını gidiyor. Venezuela'da henüz riskli bir durum yok. Bunu da kayıtlara geçirmiş olalım. Türkiye'ye biraz daha fokuslanalım. Biraz önce Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafından hareketle birkaç cümle söyledik ama Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili ikircikli bir süreç gördük. İkircikli demek aslında hafif kalıyor. Çok çelişkili, çelişkilerle dolu bir süreç yaşadık. Önce Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal savcılığın, Utah savcılığın talebi üzerine. Çünkü Utah savcılığı diyor ki bizim hazinemizden kaçırılan vergiler var ki Amerika'da biliyorsun vergi en kutsal şeylerden bir tanesi. O meşhur mafya babası Al Capone'u bile başka bir suçtan mahkum edemediler. Vergi suçundan dolayı yakalayıp cezaevine ancak atabilmişlerdi. Amerika'da en önemli, en kutsal şeylerden bir tanesi vergi ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının vergisinden 511 milyon dolar bu adamlar kaçırmış ve en az da 130 milyon dolarını Türkiye'ye göndermişler. Bu adamın mal varlığına el koyun ve Amerikan hazinesine iadesinin işlemlerini başlatın talebi üzerine önce mal varlığı donduruldu, el konuldu. Bir kısım işlemler yapıldı. Sonra bir anda bir gizli el devreye girdi ve o gizli elin sayesinde herhalde mal varlığı üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Adamın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı ve normal bir iş adamı gibi hayatına devam etmeye başladı ki burada da sen biraz önce Mossack raporundan bahsettin. Çok ayrıntılı suçlar sıralanıyor diyorsun ama ilk mal varlığının üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasında da bir Mossack raporundan söz ediliyor. Var yani söz edildiğinin ötesinde. Orada da aslında bir suç unsuru olmadığı, mal varlığı üzerindeki şaibelerin doğru olmadığı ve herhangi bir hukuki sorun olmadığına dair Mossack bir rapor sunuyor ve bu rapor üzerine de mal varlığı üzerindeki tedbirler kaldırılıyor. Tedbirler kaldırılır kaldırılmaz da zaten işleme konuyor ve birçok mal kaçırma eylemini, birçok malını elden çıkarıp satıp sonra bunları belki de yurt dışına nakletme işlemini Sezgin Baran Korkmaz bu aradaki kısa süre içerisinde yapıyor. Yani Ekim'in yanlış hatırlamıyorsam 6'sı gibi mal varlığı üzerindeki tedbirler kaldırılıyor. Sonra Aralık'ın 26'sında 27'sinde tekrar bir operasyon yapılıyor ve bu operasyonda 19 kişi gözaltına alınıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinde çalıştığı iddia edilen ya da çalışan ama Sezgin Baran Korkmaz yine yurt dışında her zaman olduğu gibi, her soruşturmanın öncesinde olduğu gibi yine yurt dışında ve Sezgin Baran Korkmaz kurtuluyor ama bu aradaki 2-2,5 aylık süre içerisinde zaten geliyorum diyen faciayı görmüş ve birçok mal varlığını da elden çıkarmış gibi görünüyor. O el koyma kararının kaldırıldığı süreçte iki isim ön plana çıkıyor. Bir tanesi Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Önce Yargıtay'a gönderildi. Çok kısa bir süre, birkaç gün bile Yargıtay'da görev yapmadan hemen Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bütün teamülleri, kanunları bir anlamda yerle bir edecek şekilde yapılmış bir atamaydı bu. Diğeri de onun başsavcı vekili Hasan Yılmaz. O da Adalet Bakanı yardımcısı olarak şu anda görev yapıyor. Yani bu işlemlere imza atan yargı camiası içerisindeki birçok isim anında terfi aldı. Bu da dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bu Türkiye'deki süreçle ilgili benim atladığım, senin hatırlatmak istediğin önemli noktalar var mı? Onu alalım, sonra başka bir başlığa geçmek istiyorum ben.
Yani birçokları, yani gazeteciler aslında biliyordu Sezgin Baran Korkmaz ismini, ama birçokları Türkiye'de, özellikle Sedat Peker'in videolarından öğrendi zaten süreci. Ve Sedat Peker orada işte Süleyman Soylu'nun da işin içinde olduğu ve işte Veys Ateş'in çantacılığını yaptığı bir iletişimden bahsetti bize. Bu yönüyle de zaten, yani Sedat Peker'in anlatımları içerisinde de görülüyor ki Sezgin Baran Korkmaz ismi, yani kirli iş adamları var Türkiye içerisinde. Bu isimler işte iktidara bir şekilde yanaşıyorlar. İktidarın pis işlerini tabiri caizse yapıyorlar. Mesela Venezuela'ya giden uçak içerisinde kendisi olmayabilir. Uçağını tahsis etmiş olabilir. Yasa dışı bir iş yapıyordur belki de. Yani hani bir şeylerin takibatını yapması için biri gidiyordur oraya. Ama kendi uçağını, jetini tahsis etmiş olabilir. İşte karşılığında neler alıyor? Karşılığında az önce bahsettiğiniz korunmayı alıyor. Yani işte mal varlığına el konuluyor, hemen geri kaldırılıyor, yurt dışına çıkması sağlanıyor vesaire. Dolayısıyla yani özellikle şunun altını çizmekte fayda var. Yani Sezgin Baran Korkmaz tek bir kişi değil. Onun gibi belki onlarca böyle kirli iş adamı var. Nitekim hatırlarsanız yurt dışından kaçırmalarda da kullanılan bazı jetlerin bazı iş adamlarına ait olduğu mesela ortaya çıktı. MIT'e kullandırıyorlar mesela jetlerini vesaire. Hani yani bu ilişkiler ağı tamamıyla iktidarı kuşatmış bir şey. Yani devlet faaliyeti falan, onları geçtik artık, tamamen Erdoğan'ın etrafındaki işte insanların tanıdıkları, yok onun tanıdığını tanıdığı vesaire. Yaranmak isteyenler böyle belki öne çıkıyor büyük ihtimalle. Yani bir yandan yeni zenginler yaratılıyor diyoruz. Bir yandan bu yeni zenginler aslında daha gayrimeşru işleri yapmak için de kullanılıyorlar. Böyle de bir kirli alışveriş var iç aralarında. Bunu vurgulamak istedim.
Evet, yani Sedat Peker'in dikkat çektiği önemli kişilerden bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantısını pas geçmememiz lazım. Süleyman Soylu'nun bizzat bakanlığa çağırarak kendisini bir kısım konularda uyardığını, 45 milyon, kimi rivayete göre 42 milyon dolarlık bir borç alacak meselesinde aracı olduğuna dair artık bu iddia olmaktan öteye çıktı. Neredeyse bütün taraflar ve gelişmeler doğruladı Sedat Peker'i. İnan Kıraç'ın Karsan'daki hisseleri Sezgin Baran Korkmaz'ın elindeydi. O İnan Kıraç'ın, Kıraç Holding'in ortaklarından Nahumların hisselerini ve başka hisseleri de toplayarak aslında Karsan'da neredeyse söz hakkını elde edecek kadar hisse sahibi olmuş Sezgin Baran Korkmaz. İnan Kıraç da Ankara'daki yüksek mevkilerdeki tanıdıklarını, elbette ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devreye sokuyor. O da Süleyman Soylu'ya bu konuyla ilgilenmesi talimatını veriyor. Süleyman Soylu da bizzat bakanlığa çağırarak Sezgin Baran Korkmaz'ın bu alacak verecek meselesinde suhuletle halledilmesi, yani bu şeyleri, hisseleri Kıraç Holding, daha doğrusu, devretmesini istiyor ve çok ucuz fiyata devretmesini istiyor. Sezgin Baran Korkmaz da zaten aslında anlaşmaya hazır ama daha yüksek meblağlar istiyor. Burada önemli iki konu var. Bir tanesi İçişleri Bakanı'nın Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıp hem tehdit etmesi, onun bir kısım alacak verecek meselelerinde vazgeçmesi ya da suhuletle halletmesini istemesi. Diğeri de yaklaşan büyük şeyi, operasyonu haber vermesi, bunu hissettirmesi ya da açıkça söylemesi. Ne konuşulduğuna dair taraflar şu anda açıklama yapmıyorlar. Ya bu çok büyük skandallardan bir tanesi. Yani bunun onda biri, yüzde biri bir skandal başka bir ülkede olsa İçişleri Bakanı bir dakika bile o koltukta oturamaz ama Türkiye'de 2 haftadır, 3 haftadır bu süreç devam ediyor. Sezgin Baran Korkmaz ve otelleri diye bir fenomen, bir olgu artık Türkiye'de konuşuluyor, tartışılıyor ve sadece onun değil, işte sonra ondan oteli devralan ya da bir şekilde aralarında alışveriş ilişkisi olan Cihan Ekşioğlu'nun da bu otelleri hem gazetecileri hem bürokratları, yargıçları, savcıları bedava ağırlayarak bir şekilde Türkiye'de güç timsarlığı yaptığına dair iddialar artık kaziye muhkem haline geldiler eskilerin tabiriyle. Ama orada dikkat çeken başka bir konu daha var. Onun da altını çizmek istiyorum ben. Şimdi konu sadece çok yüksek ücretli otellerde bedava ağırlanmak mıdır? Yani savunma sanayi müsteşarının kaldığı otelin bir geceliğinin 100 bin lira olduğu söylenmişti. O da işte aile dostu Cihan Ekşioğlu tarafından ağırlanmış. Bu yani hiçbir şekilde ne etik ne hukuk açısından savunulabilecek bir şey değil. Birçok ülkede devlet yetkililerinin hatta birçok ülkede gazetecilerin kendi çalıştıkları şirketlerde, çalıştıkları yayın organlarında belli kurallar vardır ve o kuralları ihlal edemezsiniz. Yani ben yanlış bilmiyorsam işte New York Times'ta 25 TL'ye tekabül eden bir şey, hediye alma şeyiniz var, hakkınız var. Onun ötesinde
25 dolar.
alamazsınız. Ha, 25 dolar, pardon. Şimdi bu olayın bir boyutu. İkinci boyutu da şu, Cihan Ekşioğlu bugün ve daha doğrusu birkaç gün önce yine TRT 24'de de yayınlanan bir yazıdan anladığımız kadarıyla hem iş ortağı hem de sevgili hayatı yaşadıkları bir kadına gayri ahlaki şekilde tehditte, şantajda bulunuyor ve onun bir kısım görüntülerini sızdırmakla, bir kısım görüntülerini yayınlamakla, yaymakla tehdit ederek onun şirketler üzerindeki mal varlığına çöküyor. Daha sonra bu mahkemeye intikal ediyor ve mahkeme kayıtlarından biz anlıyoruz bu şantaj ilişkisini, bu tehditleri vesaireyi. Şimdi şirket ortağı ve sevgilisine bunu yapan kişi, ki o yazı o cümleyle bitmişti, ben o cümleyi önemli buluyorum. Otelde ağırladığı insanlara, yargıçlara, savcılara, devlet bürokratlarına ve gazetecilere bu tür bir şantajı yapabilecek ortamları neden oluşturmuş olmasın? Neden böyle bir şansı, ayağına gelen gollük pası ıskalamış olsun? Bu da Türkiye'deki kirlenmişliğin önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Girmişken gazeteci meselesine ben kafama takılan bir şeyi de sormak istiyorum sana. Şimdi Veys Ateş, Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişki artık %100 hale geldi neredeyse. Zaten önceki günkü televizyon programında da yüzleştiler. Adam açık net bir biçimde söyledi aradaki ilişkiyi ve konuşmayı, ki yakında herhalde telefon konuşması da birçok kanalda, birçok sosyal mecra ortamında paylaşılmaya başlanacak. Ama ben
Öyle gözüküyor.
şunu, evet şunu şey yapıyorum. Evet, Veys Ateş kirli bir ilişki içerisinde aracılık yapmış, İçişleri Bakanı'yla bir hakkında soruşturma devam eden kişi arasında, ki tanımadığını iddia ediyor, kişi arasında aracı olmuş. Ama bu otelde ağırlanan başka gazeteciler olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz'ın en azından çok yakın ilişki içerisinde olduğu, başka gazetecilerin de olduğunu biliyoruz. Hatta 12 gazeteciden söz ediliyor. Ama sadece Sezgin Baran Korkmaz günah keçisi haline getirilmiş durumda. Bütün şey sanki Türkiye'deki tek kirli gazeteci, yani diğer kirlilikleri bir kenara bırakın. Ha, Veys Ateş. Sadece yani diğer kirlilikler bir kenara, Sezgin Baran Korkmaz'ın bile ilişki halinde olduğu tek gazeteci Veys Ateş'miş gibi bir hava oluşturuluyor. Sen bunu normal görüyor musun? Yani neden diğer gazetecilerin, diğer ilişkilerin üzerine gidilmiyor? Ya da Sedat Peker'in ifşa ettiği birçok şey vardı. Bir tanesini söyleyeyim hemen. Metin Kıratlı ismi. Suriye'deki kirli silah ve kaçak petrol ticaretinin başındaki kişi. Bu kişi şu anda sarayda, külliyede Erdoğan'ın sağ kolu, en yüksek bürokratı. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi içerisindeki en kıdemli, en yüksek, en iyi maaşı alan bürokrat Metin Kırat'tı. Gerçi birden fazla maaş aldığı ortaya çıktı, YÖK'ten vesaire filan birçok devlet kurumundan da maaş alıyormuş. Mesela neden kimse Metin Kıratlı ismini bir daha anmadı? 2 hafta önce, 3 hafta önce belki Sedat Peker söyledi. Adam da mahkemeye gideceğim dedi, olay kapandı. Kimse Metin Kıratlı'dan bahsetmiyor. Halbuki burada konuşulan doğru gibi görünüyor. Doğruysa bile 10 milyon euro, öbür tarafta Suriye'de dönen kara para, silah ticareti, kaçak petrol ticareti, yüz milyonlarca belki milyar dolarlık bir hacimden söz ediyoruz ama kimse Metin Kıratlı'dan bahsetmiyor. Biraz Veys Ateş bu olayları da diğerlerinin günahlarını da yükleyip paketleyecekleri bir günah keçisi gibi geliyor bana.
Yani bahsetmiyor değil, bahsedemiyor demeyi tercih ederim. Çünkü yani medya biliyorsunuz hani yani bahsetse bile bir iki programda bahsettiniz diyelim. Karşı taraftan bir cevap gelmiyor, tepki gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Yani mesela Metin Kırat diye bir programa çıkaramazsınız kendisi muhtemelen çıkmak istemediği sürece. Erdoğan izin vermediği sürece belli başlı gazeteler, televizyonlar üstüne de gidemez. Dolayısıyla Veys Ateş üzerine gidilebildiği için gündem biraz. Yani zaten
Kolay
Veys
hedef.
Ateş'le ilgili hem kolay hedef hem de Veys Ateş'le ilgili biz iddiaları nereden okuduk? Kendi çalıştığı kurumdan okuduk. Yani Habertürk TV'de çalışıyor. Habertürk gazetesi yazarları yazdı Veys Ateş'le ilgili iddiaları. Yani Sevilay Yılman yazdı. Fatih Altaylı yazdı. Yani şimdi bu demek ki patron zaten gözden çıkarmış. Bir şekilde buna gücü de var belli ki. Yani Veys Ateş'i gözden çıkarma kabiliyeti de var. Yani dolayısıyla Veys Ateş şu anda çok rahatlıkla yani düşebilir bir taş sistem içerisinde. Dolayısıyla da üstüne gidiyorlar. İşte İsmail Saymaz hemen onu işte yayına çıkardı. Çünkü aslında yani reyting getirecek bir yayın. Yani gazetecilik açısından yani ticari açıdan söyleyeyim. İyi bir şey yani hani ilgi çekecek insanlar bunu izler yani çünkü iddiaların odağındaki isim ve söyleyecekleri de işte az çok ses getirecektir illaki. Ama Veys Ateş o programda hani 40 kişiyiz 40'ımız da birbirimizi biliriz gibi bir laf etti medyayla alakalı. Zaten medyada böyle bir hani omerta olduğu belli. Sedat Peker ilk videosunda hatırlarsanız işte Omerta kitabını koyup hani Omerta'yı bozduğunu adeta ilan etmişti. Bu sadece medya değil yani işte az önce saydığımız iş adamlarından tutun bürokratlara kadar iktidarın yani bir mafyaya dönüşmüş bir iktidar ve bu iktidarın bir omertası var. Bu omerta bozuldu şu an yani ufaktan ince ince işte kişi kişi belki bir şeyler gidiyor. Yani Metin Kıratlı'ya kadar gelir mi bilmiyorum. Gelmez muhtemelen. Çünkü o artık Erdoğan'la doğrudan yan yana bir isim. Ama yani Sedat Peker'in en baştan beri bahsettiği parça parça koparacağım etinizi tabiri bir anlamda uyuyor. Yani Veys Ateş koparılabilir bir parça olduğu için koparıldı. Belki başkaları da olacak. İşte şu anda Ersoy'da da ismi gündeme geliyor. Dün Cengiz Er'le atıştılar Twitter'da. Cengiz Er biliyorsunuz işte Erdoğan'ın kuzeni ve
Teyzesinin
aynı zamanda teyzesinin oğlu ve aynı zamanda hani yani AK Parti medyası içerisinde bilinen bir isim. Ersoy dedeyle atıştılar. Şimdi belki sıra ona gelecek. Belki sonra başkalarına gelecek. Ama yani bir anda herkesin yani gündeme gelmesi ve bütün bunların dillendirilmesi bana çok makul gelmiyor. Yani Türkiye'deki durumdan dolayı makul gelmiyor. Yani biz belki yurt dışında olduğumuz için rahat rahat hepsiyle ilgili konuşabiliyoruz ama Türkiye'de biraz böyle taşların yerinden oynaması zaman alabilir diye düşünüyorum açıkçası.
pekala, o zaman baştaki soruyu sorarak devam edelim. Belki programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Sezgin Baran Korkmaz, 2. Reza Zarrab hadisesi olur mu? Sen dün sosyal medyada başka şeyler yazdın. Sanki başka bir beklentin var gibi. Ne dersin? Sezgin Baran Korkmaz, 2. Reza olur mu? Sen 1. Sezgin Baran olacak gibi bir yaklaşımın var galiba.
Evet. Ya bana şöyle geliyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz az önce saydığımız şeyler de dahil edersek yani Reza'dan farklı bir profil. Çünkü Reza doğrudan yani İran ve Türkiye işte ve Amerika yani çok büyük bir uluslararası operasyonun bir parçası. İşte İran'la ilgili yaptırımları delmek, bunun için Türkiye'yi kullanmak, Türkiye'de rüşvet dağıtmak gibi suçlamalara konu olmuş birisi. Ve biliyorsunuz yani Reza'dan bile doğrudan mevzu işte Türkiye'deki siyasi elite gelmedi, gelemedi yani hani belli isimler zikredildi ama belki ileride de o davalar açılacak, onu da bilmiyoruz. Ama şu anda işte Reza'dan ötürü yani cezasını çeken bir tek Hakan Atilla var. Ki o da zaten Türkiye'de işte yani alay valayla karşılandı vesaire. Şimdi gerçi kenara çekildi Berat Albayrak'ın düşüşüyle birlikte ama yani bir şekilde işte yani suçlu değil de bir halk kahramanı gibi karşılandı. Buna yani Reza Zarrab olayı çok büyük bir olay. Yani bir yani çok büyük ve suçüstü yakalanmış. Elde edilen bilgiler ciddi manada çok somut bilgiler, çok şey her şey var işin içinde. Ama Sezgin Baran Korkmaz biraz daha kişisel bir hikaye. Yani Erdoğan'la ilişkileri yine kendi kişisel hikayesine dair bir şey. Yani Erdoğan Sezgin Baran Korkmaz'a bir şeylerin talimatını verip de bir şeyler yaptırmış olacağı gibi bir hava oluşmuyor. Yani bu ilişkiden bizatihi Sezgin Baran Korkmaz faydalanmış gibi gözüküyor. O çevreye girmek için çok zorlamış gibi gözüküyor. Reza doğrudan işte İran devletiyle vesaire Türkiye devleti arasında ya da işte Erdoğan'la İran'daki karşılıkları arasında bir aracılık da gören ve büyük bir projeyi yürüten bir adam. Ama Sezgin Baran Korkmaz kendi gemisini yürüten bir adama benziyor. Dolayısıyla hani Amerika'ya anlatmak da isteyebilir. Yani gidip oraya işte ben Erdoğan'la şunu yaptım, bunu ettim, Erdoğan bana şunu söyledi de diyebilir ama bunlar doğrudan bir yargılama konusu olmayabilir. Yani FBI sonuçta delil ve suç üzerinden gitmek zorunda ve yani sunacağı şeyler delil olarak görülmeyebilir. Anlatacağı şeylerin bir kısmı suç, yani Amerikan topraklarında en azından bir suç olmadığı için dosyaya girmeyebilir, bir şey olmayabilir. Dolayısıyla bütün yani bu ikisini yan yana koyduğumda bana çok Reza Zarrab ikinci Reza olurmuş gibi gelmiyor. Biri o yüzden birinci Sezgin Baran Korkmaz olur diye düşünüyorum.
Ben senden biraz farklı düşünüyorum bu konuda. Onun da gerekçesi şu. Reza Zarrab'ın yargılanma süreci Trump'ın iş başında olduğu, her ne kadar Amerikan yargısı bağımsız olsa ve bu bağımsızlığı belirgin bir biçimde göstermeye çalışsa da en azından yan etkileri itibariyle ya da yargıyı etkileme, az da olsa etkileme gücü itibariyle Amerikan Başkanı Trump'tı ve Erdoğan'la ilişkileri, İran'la ilişkileri ya da bu tür kirli, akçalı ilişkilere bakış açısı zaten bilinen bir kişiydi. Şimdi başka bir başkan var ve neredeyse her iki cümlesinin birisinde yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, uluslararası suçlarla mücadele edeceğiz, uluslararası kara para aklama organizasyonlarının, çetelerinin üzerine gideceğiz. Hatta hatırlarsan bu geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesinin önemli maddelerinden bir tanesiydi bu. Yani NATO'nun konsepti içerisine aldırdı yolsuzluklarla mücadeleyi ve kara parayla mücadeleyi. Biden'ın koyacağı ağırlığın olayın gidişatını belirleyici etkilerden birisi olacağını düşünüyorum ben. İkinci düşüncem, ikinci kanaatim de şu. Nihayetinde İran bir güvenlik tehdidi, işte bilhassa İsrail'e dönük bir güvenlik tehdidi, nükleer silah yapıyor olması şeyiyle Amerika'da o konuda büyük bir hassasiyet var. Sezgin Baran Korkmaz ise normal sokaktaki Amerikalıların da çok fazla hassas olduğu, vergi konusunda büyük bir suç şebekesinin bir parçası. Yani Amerikan vatandaşlarının vergilerinden 512 milyon, 511 milyon rivayetler farklı parayı kaçırmış, çalmış ve bir kısmını, önemli bir kısmını da Türkiye'ye götürmüşler. Bundan dolayı biraz daha şey de olabilir, popüler de olabilir, halkın daha fazla ilgisini de çekebilir anlatacakları. Bir de Sedat Peker 2 haftadır video çekmiyor. Neden video çekmiyor? Ya da Sedat Peker'in de rotası ABD olabilir mi? Daha güvenlikli bir ülke olarak şu anda işte bizim coğrafyada, Orta Doğu, işte Asya coğrafyasında diyelim, Afrika coğrafyasında olabileceği en güvenli yerde. Tabii Türkiye açısından Türkiye'nin en zor müdahale edebileceği bir yer. Türkiye'nin vereceği rüşvetlerin çok hafif kalacağı bir yer. Zaten hani Dubai, yani rüşvet verecek adam bulamayacağınız bir yer neredeyse hani. Zaten devlet içerisindeki etkili kişilerin çok zengin olduğu, petrol zengini, turizm zengini bir ülkeden söz ediyoruz. Ya en rahat olabileceği, bu coğrafyada en rahat olabileceği bir ülkede 2 haftadır güvenlik endişesiyle video çekmediğini söylüyor. O zaman gerçekten video çekebileceği ve bu mücadeleyi sonuna erdireceği, sonuna kadar götürebileceği, şayet böyle bir arzusu varsa tabii, yegane ülkeler Batı ülkeleri ve en başta da tabii ABD gibi bir ülke geliyor. Sedat Peker ABD'ye gider mi? Sedat Peker ABD'ye gitmenin yolunu mu yapıyor 2 haftadır suskun kalarak? Ve giderse asıl o zaman Reza çarpı 2-3 gibi bir etki oluşturur mu?
Öncelikle şuradan başlayalım. Yani Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'a hatırlarsan sen de bir video koy önüne, bir tripod, bir kamera koy, sen de konuş gibi bir çağrı yapmıştı. Sezgin Baran Korkmaz bunu yapmak, yani birkaç televizyona bağlandı, işte Veys Ateş'le programa bağlanmaya çalıştı ama çok konuşamadı. Birkaç gazeteciye galiba röportaj verdi onun dışında ama o da herhalde Amerika'ya konuşmaya karar verdi görüldüğü üzere. Çünkü yani şu anda yurt dışında ama ne yaparsa yapsın Amerika'da hakkında bir dava olduğu için kaçabileceği, gidebileceği ülkeler sınırlı. Yani bir şekilde çember illaki daralacaktı. O da herhalde yani gideyim artık itirafçı da olayım, işbirliği de yapayım. Neyse işte bir iki sene yatar çıkarım diye düşündü, tahminim o. Sedat Peker ama çok daha farklı bir figür. Yani Sedat Peker'in Amerika'ya gitmesi demek bize şu ana kadar anlattığı şeyleri yalayıp yutması demek. Yani çünkü kendisi kendince bir figür ortaya koyuyor, bir kült, bir efsane çizmeye çalışıyor. Bu efsane nedir? İşte ben Türk halkına sesleniyorum. Benim derdim devletle değil, bu kirli çeteyle benim derdim gibi bir şey yapıyor. Yani Amerika'ya gitse, bu bize anlattıklarını Amerikan makamlarına anlatsa. Yani bazı insanlarda şöyle bir beklenti oluyor galiba, işte Amerika Erdoğan'ı yargılasın gibi, ama yani böyle şeyler mümkün değil. Mümkün olmadığı için de yani Sedat Peker gidip de bunları orada anlatmasının çok bana bir şey, yani bence çok makul gelmiyor. Ama işte kendisine bir politik sığınmacı gibi gösterebileceği başka bir ülkeye gidebilir. İşte Rusya uzmanı Kerim Has geçen tweet atmış mesela, Rusya'ya gelsin, Rusya onun söyleyecekleriyle ilgilenir. Hem de biliyorsunuz işte Amerika'daki Edward Snowden olayı, işte istihbarat belgelerini açıklamıştı. Mesela o Rusya'ya gitti. Rusya onu misafir etti. Yani hatta hakkında bir sürü şey de çıkmıştı, işte Rusya'ya ajanlık yapıyor vesaire gibi. Rusya'yı eleştiren şeyler de söyleyebiliyor. Ama Rusya onu işte bir strateji olarak ülkesinde kalmasına, misafir olmasına bir beis görmüyor. Hatta Amerikalı gazeteciler Moskova'ya gidip kendisini ziyaret edip röportaj yapabiliyor. O yüzden Sedat Peker'in mesela Rusya'ya gitmesi daha makul geliyor bana o anlamda. Ama dediğim gibi yani Amerika'ya giderse bugüne kadar anlattığı şeyleri biraz yutmuş olur. İşte ajan denilmesine kızıyor ya mesela, ajan olduğuyla ilgili algıyı güçlendirir ya da işte hainlik vesaire gibi kalıplara çok daha rahat girmiş olur. Çok yani o dalgayı çok fazla şey yapamaz. Bir de Amerika'ya giderse kontrol kendinden çıkar. Yani oraya gittiği zaman işte ona görüşçe edeceği insanlar, işte FBI'dir, şudur budur, mevzuya müdahil olduğu anda kontrol tamamen kendinden çıkar. Bunu istediğini zannetmiyorum. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmesinde dün de biliyorsunuz tweetler attı. İşte dedi ki bir protokol gereği güvenliğim açısından video çekmemi istemiyorlar dedi. Ben birkaç diplomatla, eski diplomatla bunları konuştum. Yani kendilerine söyledi, böyle bir protokol uluslararası anlamda yok. Yani bütün devletleri bağlayan bir şey değil ama muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi iç protokolü gibi bir şey ve yani ülkesinde bir mafya hesaplaşması olmasını istemiyor. Bir suikastçı timin gelip ülkesinde adam öldürmesini istemiyor. Yani hiçbir devlet bunu istemez. Bunun için de muhtemelen Sedat Peker'e video çekme, yerin belli olabilir. Nerede kaldın, nerede olduğun belli olabilir. Biraz işte düşük profille hareket et. Ama yine ne yapacaksan işte mesela tweet atabiliyor. İşte bunların pazarlığı yapılmış gibi gözüküyor. Yani belki bir gün yine video çekecektir ama şu aşamada en azından bir süre daha Sedat Peker'i sadece tweetlerinden okuyacağız gibi gözüküyor.
Uluslararası uyuşturucu trafiği ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat Peker'in ABD'nin uyuşturucuyla mücadele birimlerinin ilgi
Dikkatini
alanına
çekmiş.
girmemiş olması mümkün değil. Yani muhakkak ki dikkatini çekmiştir. Muhakkak ki bir temas da vardır diye düşünüyorum ben. Hatta belki bu 2 hafta önceki şeyin buluşmanın taraflarından bir tanesi ABD'den gelmiş uyuşturucuyla mücadele bürokratları bile olabilir. Rusya'ya gittiğinde Rusya Sedat Peker'i ya da başka bilgileri çok daha fazla kanırtarak kullanıyor. Hiçbir böyle ne ulusal ne uluslararası hukuk ya da diplomasi şeylerine bakmıyor. Daha böyle hani dümdüz giden bir ülke. Amerika en azından işi kılıfına uydurmaya çalışıyor. Hukuka, uluslararası hukuka filan uydurmaya çalışıyor. Rusya'ya gitse bence daha fazla imaj kaybına uğrar nihayetinde. Çünkü Rusya anında işte Suriye'deki kaçak petrol tanklarını yayınlamaya başladı. Bu basın toplantısı yaptı, uluslararası basın toplantısı yaptı. Hatta bazen gidip direkt o petrol kaçıran tankerleri vuruyor. Yani herhangi bir şeyle ulusal ya da uluslararası hukukla kendisini çok da bağlı ve sınırlı görmüyor. Onun için Rusya'ya gitmesi bana daha düşük bir ihtimal gibi geliyor. Rusya'ya giderse daha fazla kontrol altında ve daha fazla en azından kitabına uydurulmadan damdum devam edecek bir mücadelenin parçası haline gelir diye düşünüyorum. Şayet gerçekten bu mücadelede samimi ise batılı bir ülkeye gitmekten başka çaresi yok gibi görünüyor. Benim kanaatim bu. Bugünkü programın da sonuna geldik. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Yavuz? Yoksa programı
Yok.
kapatalım. Hatta bugün programı sen kapat. Ben hep başlıyorum, kapatıyorum. Sana da biraz şey yapıyorum aslında. Söz hakkı vermekte belki cimri mi davranıyorum bilmiyorum. Sen de çok sakin böyle olduğun için. Bazen çünkü şey izleyiciler okur yorumlarına şey atıyorlar. Ya biraz da şey konuştur. Yavuz Bey'i konuştur gibi şeyler söylüyorlar. Geçen hafta
Konuşturulmadığımı hissedersem buradan işaret yaparım. İzleyicilerimiz de anlayabilir. Bir
Eyvallah.
işaret yaparım.
Evet, bu
Teşekkür ederiz.
haftaki
Ağzınıza sağlık. Yok, benim
Eyvallah.
ekleyeceğim bir şey yok.
Görüşürüz
Onu
önümüzdeki hafta.
diyecektim. Evet. Şey yaparım.
Programı sen kapat.
Tamam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu hafta Sezgin Baran Korkmaz konusunu özellikle işledik. İkinci Reza olur mu dedik. Ve biraz da Sedat Peker'in neden video çekmediğini anlattık, anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere ayak üstünde. Herkese iyi haftalar.